Ayrım 4.
Her seferinde içinden çıkmaya çalıştığımız darboğaz normal olarak öncekilerden daha ciddi olmuştur. Büyüyen Türkiye'nin dertleri de büyümekte, dertlerin çözümü ise daha büyük gayretler istemektedir. Enflasyon dar ve sabit gelirlileri ezen, gelir dağılımını alt üst eden bir canavardır. Enflasyon canavarı para arzıyla beslenir. Hükümet sıkı para politikasıyla enflasyonu besleyen kaynakları kurutmaya çalışmaktadır. İhracat gelirlerinin arttırılması, gelişmenin finansmanı ve hatta Türk ekonomisinin ayakta kalması için temel şarttır. Ekonomik ve siyasal bağımsızlığımı sürdürebilmek, ihracat gelirlerini hızla arttırabilmemize bağlıdır. Bu iki ana konudaki çabaların başarıya ulaşması Türkiye'ye iyilik getirecektir. Unutmamak gerekir ki enflasyonla savaş ve ihracat gelirlerinin arttırılması isteği sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Dünyanın bütün küçük ülkeleri, batılı büyük ülkeler bu sorunları çözmeye çalışmaktadır. Enflasyonu sınırlamak için uygulanan sıkı para politikası, ücretlerde sınırlamayı, talepte daralmayı, üretimde duraklamayı, yatırımlarda yavaşlamayı zorunlu kılmaktadır. Ancak diğer taraftan genç sanayimiz ve ülkemizin koşulları dikkate alınarak, nüfus artışımıza paralel olarak büyüyecek istihdam sorunu, üretimin yavaşlamasıyla iç pazara arzın azalması, maliyetlerin yükselmesi ve dolayısıyla ihracata yönelik sanayi mamulün eksilmesi keyfiyeti de, akılcı ve dinamik bir şekilde gözden uzak tutulmayacak bir zorunluluktur. İhracat gelirlerinin arttırılması ise yeni yatırımlara, üretimdeki artışa, ürünlerde kalite ve maliyet bakımından rekabet gücü kazanmaya bağlıdır. Daha iyiye ulaşma arayışı önümüzdeki yıllarda daha da sürecektir. Önemli olan sağlıklı bir toplumsal yapıya kavuşmak, sosyal ve politik huzuru sağlayacak altyapıyı güçlendirmektedir. Ancak böyle bir yapı içindeki uluslar karşılaştıkları sorunlardan yılmaz, bezginliğe, umutsuzluğa düşmez sorunlara çözümler bularak gelişmesini sürdürürler. 70 milyonu aşan nüfusumuza insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat çizgisi sağlamak, her gün soframıza katılan 3000 kişiye aş, her yıl kapıda bekleyen 1 milyona yakın gence iş bulmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda çok önemli başarılar sağlamıştır. Fakat kalkınma yarışına geç başlamamız, kaynaklarımızın sınırlılığı, bugüne kadar kaynaklarımızı kullanmada yaptığımız hatalar, hızlı artan nüfusumuz ve bu nüfusun daha güzel günler bekleyişine dayalı dinamik sosyal yapı, gelişme çabalarımızı hızlandırmayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu dinamik yapı nedeniyledir ki sadece yaptıklarımızla yetinip yaptıklarımızla övünerek vakit geçiremeyiz. Gerçekte geçen 80 yılın değerlendirilmesine Türkiye'nin gelişme çabalarının diğer ülkelere göre nasıl geç kaldığı, yine de sıfırdan başlayarak kısa sürede nerelere geldiği açıkça ortaya çıkar. Bu durum gelecekte yapabileceklerimiz bakımından moral ve güven unsuru olabilir. 1940'larda nal çivisinden iğneye, kefen bezinden buğdaya kadar her şeyini ithal eden 20 milyon nüfusu Türkiye, şimdilerde 70 milyon nüfusun tüm ihtiyaçlarını karşılamak dışında batılı ülkelerine sanayi ürünü ihraç edebilir çizgiye gelmiştir. İleriye dönük arayışların isabetli olabilmesi için geçmiş 10'ar yıllık dönemleri dikkatli şekilde tahlil etmekte yarar vardır. Bilindiği gibi Cumhuriyet'in ilk 30 yılı daha çok kamu yatırımlarının yapıldığı ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiği dönemdir. Türkiye 4. 10 yıllık dönemde 1953-1963 döneminde demokrasi içinde serbest piyasa ekonomisini denemiştir. Bu dönemde karayolları ve buna bağlı sosyal politikalar köylünün kapalı aile ekonomisinden pazar ekonomisine geçmesine ve iç piyasada talep yapısının oluşmasına imkan vermiştir. Tarımda modernleşmeye bağlı olarak gelir artışı olmuş, bu gelir artışı sanayileşme çabalarını beslemiş, ekonomik boyutlu özel sanayi yatırımları ortaya çıkmaya başlamıştır. 5. 10 yıllık dönemde 1963-1973 yılında planlı ekonomi tecrübesiyle birlikte bugün ürünlerini tükettiğimiz ve ihraç ettiğimiz büyük sanayi kuruluşlarının temelleri atılmıştır. 6. 10 yıllık dönemi kapsayan 1973-1983 yılları ise Türkiye'nin değişik sorunlarla boğuştuğu, arayış içinde olduğu yıllardır. Yukarıdaki ufak tahlil göstermektedir ki Türkiye'nin geçmişlere uzanan 900 yıllık tarihinin önemi yanında son 75 yıllık Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet döneminin son 10'ar yıllık zaman dilimleri büyük değer taşımaktadır. Bu zaman dilimlerini kullanmadaki başarı Türkiye'nin çizgisini tayin etmektedir. Bunun bilincinde olarak önümüzdeki yılları en iyi şekilde değerlendirmek, sosyal ve ekonomik gelişmeleri tüm kaynakları kullanarak hızlandırmak zorundayız. Bir de baktık ki 60 yıllık sanayici oluvermişiz. Genç sanayimizden, sanayideki tecrübesizliğimizden filan söz ederken bir de bakıyoruz ki bizim ailenin yani Sabancı topluluğunun sanayici tecrübesi 60 yıla erişmiş. Anadolu insanı için 60 yıl önemli bir zaman süresidir. Kişilerin yetenekleri değerlendirilirken sorulur. 40 yıldır bu işin içinde misiniz denir. İşte bunun için Anadolu müteşebbisinin, Anadolu sermayesinin temsilcilerinden biri olan biz sabancılar, sanayide 60 yıl çizgisine erişmenin mutluluğunu duyuyoruz. Babamız Hacı Ömer'in başarısı özel sektör için açılan her sanayi alanına girmede öncülük etmesidir. Biz de oğulları olarak ciddi ekonomik büyüklükte sanayi tesisleri kurmayı, bu tesislerde en ileri teknolojiyi uygulamayı, dışa bağımlılığı azaltmayı, sanayide devamlı entegrasyonu, imkan ölçüsünde dış pazar için sanayi malı üretmeyi kendimize hedef aldık. Biz 60 yıl önceki Türkiye'nin sanayileşme çizgisinde nebati yağ üreterek, çırçır fabrikası işleterek, buğday öğüterek özel sanayide öncüydük. 1950'lerde iplik ürettik, onu sattık, iplikten beze geçmemiz büyük bir aşamaydı. Onunla yetinmedik, bezleri İtalyalara gönderip orada üzerine baskı yaptırdık. Sonra bu empirme tesislerine Türkiye'de sahip olmanın sevincini yaşadık. Sentetik iplik kullanmayı sanayide bir gelişme sayıyorduk. Sonra bu sentetik ipliği biz ürettik. İplik üretiminde entegrasyona gittik. Polyester ipliğin ham maddelerini geriye doğru birkaç kademe inerek üretmeye yöneldik. Türk sermayesiyle ülkemizin en büyük lastik fabrikası Lassa'yı kurduk. Lastik yapmaya başladık. Entegrasyona gitmeyi, dışa bağımlılığı azaltma çabalarımız içinde lastiğin ham maddesi olan lastik kordunu Türkiye'de üretmek için dev bir tesis olan Kortsa'yı kurduk. Ve sonra tuğlalar üst üste kondu. 2000'lerde dev bir Sabancı topluluğu ortaya çıktı. Bu başarı Sabancı topluluğunda çalışan 30 bin insanın başarısıdır. Temelde bu gelişmeler kişilere veya gruplara mal edilemez. Kalkınma arzusuyla yanan, hükümetleriyle, yöneticileriyle, işçisiyle, işvereniyle tüm Türk ulusunun ortaya çıkardığı bir eserdir. Sabancı topluluğu olarak amacımız daha çok, daha sağlıklı üretimdir. Böylece daha çok Türk insanına iş, daha çok tencereye aş vereceğimize inanıyoruz. Birinci bölüm. Babam, ailem ve yetişme yıllarım. 1. Akçakaya köyünde başlayan hikayemiz. Dedelerimin dedeleri Kayseri'nin Develi tarafından gelmiş bir bağı bir tarlası olan fakir çiftçilermiş. O zamanlar tarlaları sürmede kullanılan kara sabanın ağaç kısmını yapar satar bununla ek gelir sağlarlarmış. Bizim ailenin lakabı o bölgenin diliyle zabancılarmış. İşte bu zabancılar daha bereketli toprak arayışıyla sonraları Akçakaya köyüne göç etmişler. Akçakaya denizden 1500 metre yükseklikte tepesi her zaman karlarla kaplı Erciyes Dağı'na yaslanmış, Kayseri şehrine 12 kilometre uzaklıkta 350 haneli bir köydür. Hane sayısının yıllardır aynı kaldığı söylenir. Akçakaya Kayseri'ye yakın olduğu gibi çok yakınında başka köyler de vardır. Zincidere ve Reşadiye en yakın köylerdir. Anadolu'ya düzenlenen seferlerde bu köyler uğrak olmuş, Mısırlılar, Moğollar buralardan geçmiş. Zincidere bir Hristiyan köyüymüş. Zincidere'de hiç Müslüman yaşamazmış. Zincidereliler o kadar zenginmiş ki Kayseri'de bir banka şubesi varken Zincidere'de iki banka şubesi bulunurmuş. Bir zamanlar 2. Mahmud'un Yeniçerileri dağıtmasından sonra kurtulan kılıç artıklarından Akçakaya'ya sığınanların aileleri Hasekiler, 56'lar, Civelekler, Akçakaya'nın yerlileriyle bütünleşmiş. Akçakaya köyünde dedemin yaşadığı, babamın doğduğu ev aynen durmaktadır. Kayalık bir tepede kayalara oyulmuş, içinde ocağı bulunan bir gözlü oda ile onun yanında yığma taşlardan yapılmış, gene ocakları içinde iki oda ve bir küçük avlu ailemizin Akçakaya'daki ilk mülküdür. Akçakaya köyünde genellikle tüm ailelerin gelir durumu pek parlak değilmiş. Fakat üzüm bağı olanlar biraz daha iyi durumdaymış. Bizim ailenin bağı olmadığından ve ekip biçeceği toprağı küçüklüğü sebebiyle yaşam düzeyleri çok düşükmüş. Babamın babası Hacı Osmanlı ordularıyla Yemen'de savaşırken vurulmuş. Musul hastanesinde öldüğü haberi geldiğinde babam 13 yaşındaymış. Anadolu'da 1900'lü ve daha önceki yıllarda nüfus kayıtları muntazam tutulmadığından doğum tarihlerini doğru olarak bilmek çok güçtür. Babamın 1906 yılında doğduğu söylenir ise de ne ölçüde doğru olduğu meçhuldür. O yıllarda Anadolu köylerinin bir töresine uygun olarak dedemin erkek kardeşi Ahmet, ki biz kendisine bey baba deriz, dedemin karısını nikahlayıp himayesini almış. Dedemin ve bey babanın İhsan adında bir başka kardeşleri daha varmış. Fakat o evlenme çağına gelmeden kolera hastalığından vefat etmiş. Dedem Hacı'nın ninem Pembe ile evliliğinden babam Hacı Ömer'den başka bir de Hacı Mehmet adında çocuğu, benim amcam, vardır. Hacı Mehmet babamdan 6 yaş küçüktür. Babam köy okulunda eski yazı okuyup yazmayı öğrenmiş. Sonra köyde ailenin sahip olduğu avuç içi kadar tarla ile iki ineğin peşinde vakit geçirmeye başlamış. Akçakaya'da bizim eve komşu İmamoğlu diye anılan bir açık göz köylü varmış. İmamoğlu katırcılık yaparmış. Katırcılık o dönemin kervancılığı, nakliyeciliğidir. Katırlarıyla Kayseri'den Ceyhan'a gider gelir iki tarafa yük taşırmış. Bizim aileden Akçakaya dışına ilk çıkan Beybaba'dır. Beybaba katırcı İmamoğlu'na takılmış Ceyhan'a gitmiş. Ceyhan'a daha önce giden çok sayıda Akçakalı varmış. Bunlardan biri Beybaba'ya yardım etmiş, belediyeye ücretli olarak girmesini sağlamış. Beybaba Ceyhan'da hava kararınca sokaklardaki bezir yağlı lambaları yakıp bunun karşılığı belediyeden belli bir ücret alıyormuş. O yıllarda Ceyhan'dan Adana'ya develerle pamuk taşınırmış. Katırcı İmamoğlu'nun arkadaşı devecilerle tanışan Beybaba birkaç kere Adana'ya gitmiş. Adana'da iş aramaya karar vermiş. Daha sonraları milli mensucak olarak isimlendirilen Çırçır tesisi o yıllarda Simyonoğlu fabrikası diye bilinirmiş. Beybaba Simyonoğlu fabrikasında hamallık yapmaya başlamış. Çırçır fabrikasında hamallık bu kelime yaygın anlamıyla ifade edilmek istenenden farklıdır. Sadece sırtta yük taşımayı ifade etmez. Bunun için Beybaba'nın ilk işini yaptığı hamallığı iyice anlatmakta yarar vardır. Pamuğu çiğdinden yani çekirdek kısmından ayıran makinelere çırçır derler. Çırçır fabrikaları iki katlı olur. Makine üst kattadır. Alt kat beton zeminli kocaman bir depo gibidir. Tavanı yüksek olduğu için insana ferahlık verir. Ama haşa içinde pamuk basan işçi yaz sıcağında Adana yazları uzundur, cılk su kesilir. Makine kütlü denilen ham pamuğu çekirdeğinden ayırınca alttaki delikten çiğit tanecikleri aşağıya su gibi şırıldayarak akar. Zeminde küçük tepecikler oluşturan çiğitler işçiler tarafından ambarın bir köşesine çekilir. Çekirdeğinden ayrılmış pamuk başka bir delikten aşağıya kar gibi dökülür. 40 dereceye yaklaşan sıcakta bu pamuk karının altına debelenmek insanı yer bitirir. Pamuğun döküldüğü deliklerin ağzına kendirden yapılma kocaman çuvallar iplerle dik ve açık duracak biçimde bağlanır. Bu çuvallara Adana'da haşa derler. Haşaların dibi hep yere değecek gibi kalmalıdır ki içinde pamuk basan işçi debelenirken ipler gerilip kopmasın. Haşa sıkıştırılmış 120-130 kilo pamuk alır. Sıkıştırma işini çuvalın içine girip ayaklarıyla gövdesinin ağırlığıyla pamuğu basan işçiler yapar. Hava sıcak olduğu için işçi yarı soyunuktur. İç donu ve el tezgah dokuması bezden yapılmış iç gömleği terden sucuk gibi olur ve gövdesine yapışır. Uzaktan bakanlar tepesinden aşağı dökülen pamuk şelalesinde boğulmamaya çalışan bir insanın çırpınışlarını seyreder gibi olurlar. Akşama kadar 15-20 haşa dolduran işçi pestile döner. O tarihlerde fabrika katipleri haşa başına 15 kuruş yazarlarmış ve haşa sayısını bu parayla çarparlarmış. İşçi pamuk şelalesinin altında boğulurken akşama yevmiyesinin kaça geleceğini düşünürmüş. Gün sonunda 2-3 liralık bir iş yapmanın gururu tüm çekilen sıkıntıları unutturacak kadar büyük olurmuş. Pamuk basma işi güçlü kuvvetli olmayı gerektirir. Doldurulduktan sonra ağızları dikilen haşalar sırtlanıp ambara istif edilir. Adana sokaklarında, çarşılarında şeker kamışı saplarını emip posalarını tüküren, duvar diplerine tembel tembel oturup durmadan bir şeyler çiğneyen genç köylüler, bütün yoruculuğuna, bitiriciliğine rağmen böyle bir işi buldular mı, külahlarını tepelerine bastırırlar, patronun adamı peşinde güle oynaya fabrikanın yolunu tutarlarmış. İşte bu işçiler Adana'da hamal diye adlandırılır. Beybaba'nın okuma yazması yoktur, tarlada çalışmaktan, sığır peşinde koşmaktan okuma yazmaya imkan bulamamıştır. Beybaba'nın Ceyhan'da iş bulması sonra Adana'da çalışmaya başlaması aileye büyük imkanlar sağlamıştır. Köye gönderdiği para hem ailenin yaşamına yardımcı olmuş hem de Hacı Ömer'in okumasına imkan vermiştir. Hacı Ömer köy okulunda eski Türkçe okuma yazma öğrenmiştir. Beybaba devamlı bir iş bulunca Adana'ya gelen katırcı İmamoğlu Ahmet'e bir dahaki gelişinde Hacı Ömer'i de getirmesini söylemiştir. Hacı Ömer birkaç defa İmamoğlu Ahmet'le Ceyhan'a Adana'ya gidip gelmiştir. O zamanlar 12 veya 13 yaşlarında olması gerekir. Yaptığı iş bugünkü şekliyle kamyonlarda şoför muavinliği gibi bir şeydir. Katırlar İmamoğlu Ahmet'in yük başkasınındır. Kış ve sonbahar aylarında Kayseri Ceyhan seferleri aksayınca bu kere yakın köyler arasında ticaret yapmışlar, Ürgüp'ten pekmez, Kepez'den buğday alıp Kayseri'de satmışlardır. Beybaba Simyonoğlu fabrikası sahibi Kayseri'nin Zincidere köyünden Monsieur Simon'un itimadını kazanmış, Zincidere köyü Akçakaya'ya komşu olduğundan Monsieur Simon Beybaba'yı daha önceden tanıyormuş. Monsieur Simon Beybaba'yı ailenin muhtemedi gibi kullanırmış. Evinin alım-satım, getir-götür işlerini Beybaba yapıyormuş. Beybaba'nın ayağı Adana'da yer tutunca başka bir deyiş de Adana'da kendini emniyete alınca yeğeni Hacı Ömer'i de Adana'ya davet etmiş. 2. O yılların Adana'sı. Babam Hacı Ömer'in hayatını kaleme almak için araştırmalar yapan Sadun Tanju 1900'lerin başındaki Adana'yı şöyle anlatıyor. Adana Babil Kulesi gibi bir yerdi. Türkler ta 8. yüzyılda henüz Müslüman olmadan Horasan'dan ve Mavera Ünnehir'den kalkarak Abbasiler zamanında Adana'ya gelip yerleşmişlerdi. Sonra Müslüman oldular ve pek çok Türkmen aşireti daha geldi. Afşarların, Bozdoğanların, Ağaca Koyunluların, Varsakların, Bahadırların, Ceritlerin, Tacirlerin isimleri 19. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında vardır. Hepsi de göçebe yaşarlardı. Derviş Paşa onları yerleşik hayata zorlayınca 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Adana'ya gelişip büyümeye başladı. Doğudan yeni Türkmen ve Kürt aşiretleri geldi. Kırım, Kafkasya ve Erzurum yörelerinden göçler oldu. Balkan yenilgisinden sonra Rumelili göçmenler getirilip Çukurova'ya yerleştirildi. Mısırlı İbrahim Paşa'nın ordusuyla sürüklenip gelen Laskeli Araplar, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Kırımlı Nogaylar, Kafkasyalı Çerkezler, Kırgızlar, Bulgar, Yunan, Yugoslav göçmenleri, Rus işgalinden kaçan Doğulular, Doğu Türkistanlılar, Fransız işgal ordusuyla gelip de geriye dönmeyen Tunuslular Çukurova'yı tam bir Babil Kulesi'ne çevirmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık hayatı içinde de Anadolu'daki etnik gruplar Türklerle yan yana iç içe barış ve uyumlu yaşamlarını sürdürdüler. Hristiyan ve Müslüman köyleri yan yana kuruluydu. Kentlerde evler ve dükkanlarda yan yana yaşanırdı. İnsanlar birbirlerine amca, dayı, teyze, abla, kardeş diye seslenirler, dinlerin, ırkların, soyların değişikliği insan ilişkilerini asla etkilemezdi. Devlet dış işlerinde dil biliyorlar diye Ermeni nazırlar, sefirler, memurlar kullanır, musikide, mimarlıkta, sanatta, ticarette, sosyal hayatın her bölümünde bu vatandaşlarımızın becerilerini ve emeklerini baş üstünde tutardı. Bir haksızlık varsa onlara karşı değil, Türklere karşıydı. Hristiyan Osmanlılar askere alınmazlardı. Türkler cepheden cepheye koşup ölürken onlar büyük bir güvenlik içinde işlerinin başında çoluk çocuklarının yanında olurlardı. Derken ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Köhnemiş imparatorluğu parçalamak için sadece Balkanlarda, Rumeli'de, Afrika'nın kuzey sahillerinde, Arabistan'da değil, Anadolu'nun öz bağrında da en az 1000 yıldır beraber yaşayan insanların arasına düşmanlık tohumları saçıldı. İşte bu düşmanlık tohumları kısa sürede yeşermeye başlamış. 1909 yılında Adana'daki Ermenilerin dini lideri Muşek Efendi adındaki papazın kışkırtmalarıyla Ermenilerin Müslümanlara karşı harekete hazırlanmaları iki grup arasında kanlı çatışmalara yol açmış. İttihatçıların ünlü Cemal Paşa'sı 1909'un Ağustos ayında Adana'ya geldiğinde yanmış, yıkılmış bir kentle karşılaşmış. Fakat 5-6 ay içinde köyler, evler, dükkanlar, çarşılar yeniden onarılmış, zararlar ödenmiş. Bu sıralarda da 1. Dünya Savaşı başlamış. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkıp 1918 yılının Ekim ayı sonunda ateşkesi imzaladıktan 2 ay sonra 21 Aralık'ta Fransız savaş gemileri Mersin açıklarında demirlemiş. Fransızlar Osmanlı Yıldırım Ordular grubunun boşalttığı Adana yöresine yayılmaya başlamışlar. Tarihin eski uygarlık merkezi Kilike'yi ele geçirmenin coşkusuyla yer yer kanlı ve acılı bir işgal yaşanmış. Fransız birliklerindeki Müslüman faslı askerler ile Ermeni gönüllüler ön saflarda savaşıyorlarmış. Fransızlar 30'a yakın toprak sahibini kurşunlayarak öldürmüşler. Savaş sırasında bu bölgeden Suriye'ye giden Ermeniler tekrar Adana'ya dönmeye başlamışlar. O günlerde İngiliz Başbakanı Lloyd George, Kilikya'da 130 bin Ermeni, 30 bin Rum ve 18 bin diğer azınlık mensubuna karşı 550 bin Türk'ün yaşadığını söylemiş. Türklerin sayılarının fazla olmasına rağmen Adana'nın tüm zengin kaynakları azınlıklar tarafından kontrol ediliyormuş. Adana özellikle pamuk ve pirinç ticaretinin merkezi, Mersin ve İskenderun Anadolu kaynaklarının ihraç limanlarıymış. Kurtuluş Savaşı sonunda Mustafa Kemal Fransızlarla anlaşıp Adana ve yöresini 3 yıllık yabancı işgalinden kurtarmış. 2 Aralık 1921 Cuma günü Ulu Cami'de Kurtuluş Mevlidi okunmadan önceki günlerde şehirdeki Rumların, Ermenilerin büyük çoğunluğu Kıbrıs'a, Sakız'a, İzmir'e, Yunanistan'a, Suriye'ye göç etmiş. Adana'da azınlıklardan çok az kişi kalmış. Adana'dan Rumlar ve Ermeniler çekildikten sonra Lübnanlı Hristiyan Arapların ve Musevilerin ağırlığı artmış. 1920'li yıllarda Adana'nın önde gelen iş adamları Lübnanlı Katoliklerden George Lütfullah ile Albert Diab'tır. Tüm ihracat ve acentelik işleri bu iki şahsın inhisarındadır. Yabancı dil bilmeyen Müslüman iş adamları bu ikisine büyük önem verirler. Çünkü onların eli ayağı sayılırlar. George Lütfullah Adana'nın dünyayla ilişkisini kuran adamdır ve pamuk kralıdır. Albert Diab hem pamuk ihracatçısı hem de otomobil, traktör, makine ve yedek parça acentesidir. Kurtuluştan sonra Adana'da kalan gayrimüslimler ticari ve sınai faaliyetlerine devam ederler. Bunların hepsi zengin kişilerdir. Glido yağ fabrikasının sahibi S.R. Glido Rusya'dan gelmiştir. Arap uşağı Yakup Efendi her gün oynamayı ihmal etmediği tenis oyunu nedeniyle herkesin ilgisini çeker. Moiz ve Albert Amado pamuk alım satımı yaparlar. Antoine Brazofolli ve Köşkeryan Adana'nın önde gelen iş adamlarıdır. Giden gayrimüslimlerin bıraktıkları tarım arazileri, ticarethaneler, fabrikalar sahipsizdir. 1924 yılında Adana'da tohumdan yağ çıkaran ve gayrimüslimler tarafından terk edilmiş, ikisi iplik ve dokuma, üçü un, sekizi çırçır ve prese, dördü yağ, 17 fabrika vardı. Dipnot: 1950'ye kadar bunlara bir iplik, iki nebati yağ, 9 çeltik, 2 un, 21 çırçır ve prese fabrikası daha eklendi. Yani öyle büyük bir gelişme olmadı. Zengin ve bereketli topraklarda da tarıma dayalı geleneksel yaşam sürdü gitti. Ankara hükümeti sahipsiz kalan fabrikalarda tarım topraklarında üretimi sürdürebilmek için bunlara sahip çıkabilecek yetenekli müteşebbisleri bulma telaşına düşmüştü. Adana'da o tarihlerde fabrika ve atölyelerde çalışan işçilerin sayısı 2000'i geçmezdi. O günlerdeki durumu Sadun Tanju şöyle anlatıyor. Kurtuluş Savaşı günlerinde Anadolu eşrafı, tüccarı, esnafı ve büyük toprak sahibiyle ateşin içindeyken İstanbul ve İzmir ticaret çevreleri kavganın dışında kalmışlar, hatta kendilerini uzak tutmuşlardı. Barışın ilk günlerinde yeni devletin ekonomik ve sosyal hayatına düzen verecek ilkelerin bulunmasına çalışılırken, İzmir İktisat Kongresi'nde şanların ve şereflerin pay edilmesi gibi moral sorunlar da gündeme geldi. Boş kalan çiftliklerin Anadolu köylülerine bırakılması, Rum ve Ermenilerin bırakıp gittikleri fabrikaların savaşın ağır yükünü çekmiş halk ortaklıklarına verilmesi, şehit ailelerine öncelikler tanınması, yeni ekonomik örgütlenmede Anadolu'nun ağırlığının arttırılması gibi ideali sorunlar hayalcileri şaşırtan sonuç yarattı. Anadolu, İstanbul ve İzmir ticaret ve sanayi çevrelerinin ayrılmaz, parçalanmaz bir bütün olduğu savunuldu. Örgütsüz ve hazırlıksız bir ülkede ekonomik güç parçalanamaz, sonunun neye varacağı bilinmeyen bir maceraya atılamazdı. Fabrikalar, çiftlikler, iş yerleri, makineler onları işletebilecek ve kullanabilecek ellere verilmeliydi. Ancak bu surette üretim ve verim arttırılabilirdi. Üstelik bu eller savaşın kazanılmasına en büyük rolü oynamayı da bilmişlerdi. Eğer ortada bir ganimet varsa bu zafere destek olanların hakkı sayılmalıydı. Mesela Sivas Kongresi'ne Kayseri delegesi olarak katılan, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal'in güvenini kazanan, savaş sonrası meclise Kayseri milletvekili olarak seçildikten sonra istifa edip ayrılan Kayserili Nuh Naci'yi Ankara'ya çağıran Celal Bey, Bayar, ondan Ermeni ve Rumlardan kalan Adana'daki fabrikalardan bir ikisini teslim alıp işletmesini istedi. Nuh Naci Adana'ya geldi. Daha önce Beybaba'nın çalıştığı Simyonoğlu fabrikasını gezdi. Fabrikayı çalıştıran ona sahip olacak, sonra işin başında durup işletecekti. Bu örnek savaş sonunda Adana'da ekonomiye canlılık getiren uygulamanın başlangıcını teşkil etti.